Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim.
Richard Satora imzalı, KLEP Principles of Microeconomics Book Plus Online.
College Level Examination Program kapsamında yer alan mikroekonomi ilkeleri sınavına hazırlık için tasarlanmış bir test hazırlık kaynağıdır. Kitabın amacı, okuyucuyu bağımsız bir mikroekonomi ders kitabının bütün ayrıntılarına boğmadan, giriş düzeyi, sınavda gerekli olan temel kavramlara ve soru çözme becerilerine yöneltmektir. Mikroekonomi, bireylerin, hanelerin ve firmaların kıt kaynaklar altında nasıl karar verdiğini inceler. Bu nedenle kaynakta arz ve talep, piyasa dengesi, tüketici ve üretici davranışı, maliyetler, piyasa yapıları ve devlet müdahaleleri gibi başlıklar öne çıkar. Kitap artı çevrim içi yaklaşımı, konu tekrarını sınav pratiğiyle birleştirmeyi hedefler. Türkiye'de iktisada giriş dersi alan, yurt dışında üniversite kredisi hedefleyen ya da temel piyasa mantığını sistemli biçimde tekrar etmek isteyenler için odaklı bir çalışma çerçevesi sunar. Bu değerlendirme, eserin doğrulanabilen test hazırlık konumuna ve CELEP mikroekonomi sınavının yerleşik konu alanlarına dayanır. Bu, kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, kıtlık, fırsat maliyeti ve üretim olanakları ile ekonomik karar mantığı. Kaynağın temel hareket noktası, mikroekonominin yalnızca para veya işletme konusu olmadığıdır. Asıl mesele, kıt kaynaklar karşısında yapılan seçimlerdir. Bir öğrenci çalışmaya ayırdığı zaman ile ücretli çalışma arasında seçim yaptığında, bir firma işçi sayısını artırıp artırmamayı değerlendirdiğinde veya bir kamu kurumu bütçesini farklı alanlara dağıttığında aynı ekonomik mantık devrededir. Fırsat maliyeti, seçilen seçeneğin bedelini sadece ödenen para üzerinden değil, vazgeçilen en iyi alternatif üzerinden düşünmeyi gerektirir. Bu ayrım, sınav sorularında görülen günlük hayat örneklerini soyut iktisadi kavramlara bağlar. Üretim olanakları eğrisi de ekonominin neyi, ne kadar ve hangi verimlilikle üretebileceğini gösteren temel bir araçtır. Eğri üzerindeki noktalar kaynakların etkin kullanımını, eğrinin içindeki noktalar atıl kaynakları, eğrinin dışındaki noktalar ise mevcut kapasitenin ötesindeki üretim düzeylerini temsil eder. Teknoloji, eğitim veya sermaye artışı eğrinin dışa kaymasına yol açabilir. Bu bölümün işlevi, tanımları ezberletmekten çok, bir değişkenin neden değiştiğini ve seçimin hangi karşılığa sahip olduğunu analiz etmeyi öğretmektir. Sonraki arz, maliyet ve piyasa yapısı konuları da bu karar ve ödünleşim çerçevesi üzerine kurulur. İkinci olarak arz. Talep ve esneklik üzerinden piyasa dengesini yorumlama, mikroekonomi hazırlığının merkezinde. Alıcılar ile satıcıların etkileşimi sonucunda oluşan piyasa dengesi bulunur. Talep eğrisi, diğer koşullar sabitken fiyat yükseldiğinde talep edilen miktarın neden genellikle azaldığını açıklar. Arz eğrisi ise, üreticilerin daha yüksek fiyatlarda daha fazla mal sunma eğilimini gösterir. Ancak doğru analiz, eğri üzerindeki hareket ile eğrinin tümden yer değiştirmesini ayırmayı gerektirir. Bir malın kendi fiyatındaki değişim miktar hareketi yaratırken, gelir, zevkler, ilgili malların fiyatları, girdi maliyetleri veya teknoloji gibi etkenler arz ya da talebi kaydırabilir. Bu ayrım yapılmadığında denge fiyatı ve denge miktarına ilişkin sonuçlar kolayca tersine döner. Esneklik kavramı, fiyat değişimlerine verilen tepkinin büyüklüğünü ölçerek bu grafikleri daha anlamlı hale getirir. Talebi esnek bir üründe fiyat artışı satış gelirini azaltabilir, esnek olmayan bir üründe ise farklı bir sonuç görülebilir. İkame malların bulunabilirliği, zorunluluk derecesi ve tüketicilerin uyum için sahip olduğu zaman bu tepkiyi etkiler. Kitabın sınav odaklı değeri, grafik okumayla sözel neden-sonuç ilişkisini birlikte çalıştırmasındadır. Böylece öğrenci yalnızca eğimin yönünü değil, piyasadaki bir gelişmenin fiyat, miktar ve toplam gelir üzerindeki etkisini de değerlendirebilir. Üçüncü olarak, tüketici tercihlerinden firma maliyetlerine uzanan karar birimleri, mikroekonomi, piyasayı tek bir bütün gibi ele almadan önce piyasayı oluşturan karar birimlerini inceler. Tüketici tarafında yarar, bütçe kısıtı ve marjinal düşünme önemlidir. Rasyonel seçim varsayımı, insanların her zaman kusursuz bilgiyle hareket ettiği anlamına gelmez. Daha çok, sınırlı gelirleri içinde tercihleriyle en uyumlu mal ve hizmet bileşimini aradıklarını anlatan analitik bir araçtır. Bir malın son biriminden elde edilen ek fayda azalırken, tüketicinin bütçesini farklı ürünler arasında dağıtma nedeni daha anlaşılır hale gelir. Firma tarafında ise üretim fonksiyonu, kısa dönem ve uzun dönem ayrımı, sabit maliyet, değişken maliyet, marjinal maliyet ve ortalama maliyet ilişkileri öne çıkar. Kısa dönemde bazı girdiler değiştirilemez, uzun dönemde ise firma ölçeğini ve üretim yöntemini yeniden düzenleyebilir. Marjinal maliyetin üretim kararındaki rolü özellikle önemlidir. Çünkü firma ek bir birim üretmenin getirdiği ek maliyeti piyasa geliriyle karşılaştırır. Azalan marjinal verimler ilkesi, değişken bir girdi artırılırken diğer girdiler sabit kaldığında ek üretimin neden bir aşamada yavaşlayabileceğini açıklar. Bu başlık, grafiklerdeki maliyet eğrilerini mekanik biçimde tanımak yerine iş gücü, makine ve üretim kapasitesi arasındaki gerçek iktisadi ilişkiyi kavramaya yardım eder. Dördüncü olarak, rekabet, tekel ve oligopolde fiyat ile üretim sonuçları. Farklı piyasa yapıları, aynı ürünün fiyatını ve üretim miktarını neden farklı sonuçlara taşıdığını gösterir. Tam rekabet modeli, çok sayıda alıcı ve satıcının bulunduğu, tek bir firmanın piyasa fiyatını belirleyemediği varsayımsal bir çerçevedir. Bu koşullarda firma fiyat alıcıdır ve üretim kararını marjinal gelir ile marjinal maliyet ilişkisine göre verir. Tekelde ise yakın ikamesi olmayan ürün veya hizmet üzerinde tek bir satıcının belirleyici gücü vardır. Giriş engelleri, özel bir kaynağın denetimi, yasal koruma veya ölçek ekonomileri bu gücün kaynakları olabilir. Tekelci firma, talep eğrisini dikkate alarak üretimi kısıp daha yüksek fiyat belirleme imkanı bulabilir. Oligopol ise az sayıda büyük firmanın birbirinin kararlarını hesaba katmasını gerektirir. Fiyat indirimi, kapasite yatırımı veya reklam gibi bir hamle rakiplerin vereceği tepkiye bağlıdır. Monopolcu rekabet de çok sayıda firmanın ürün farklılaştırması yoluyla sınırlı piyasa gücü elde ettiği ayrı bir yapıdır. Bu ayrımlar sadece tanım soruları için değil, kar maksimizasyonu, verimlilik ve tüketici refahı soruları için de gereklidir. Sınav hazırlığında kritik nokta, her piyasa biçiminin firma sayısı, ürün niteliği, giriş koşulları ve fiyat belirleme gücü bakımından karşılaştırılmasıdır. Böyle bir karşılaştırma, benzer görünen grafik ve kavramların hangi koşulda geçerli olduğunu ayırt etmeyi sağlar. Son olarak, dışsallıklar. Kamusal mallar ve devlet politikalarının piyasa üzerindeki etkisi, piyasa mekanizması birçok durumda alıcılar ve satıcılar arasında etkili eşgüdüm sağlar. Ancak bütün toplumsal maliyet ve faydaları fiyatlara kendiliğinden yansıtmaz. Dışsallık bu noktada ortaya çıkar. Bir fabrikanın çevreye verdiği zarar, üretim maliyetine bütünüyle dahil edilmezse, özel maliyet ile toplumsal maliyet ayrışır. Tersine, eğitim veya aşılama gibi faaliyetlerin kişiye doğrudan sağladığı yararın ötesinde topluma katkısı olabilir. Bu durumda piyasa, toplumsal açıdan arzu edilen miktardan daha az üretim veya tüketim gerçekleştirebilir. Vergiler, sübvansiyonlar, düzenlemeler ve izin sistemleri bu farkı azaltmaya yönelik araçlar olarak incelenir. Kamusal mallar da dışlanamama ve tüketimde rekabetsizlik özellikleri nedeniyle özel piyasaların yeterli miktarda sunmakta zorlanabileceği alanları açıklar. Savunma hizmetleri bu mantığı anlamak için sık kullanılan bir örnektir. Ortak kaynaklarda ise bireysel kullanımın başkalarının yararlanma imkanını azaltması aşırı kullanım riskini doğurur. Fiyat tabanı, satış vergisi ve kota gibi müdahaleler de arz-talep analiziyle değerlendirilir. Amaç, her müdahaleyi otomatik olarak iyi veya kötü saymak değildir. Amaç, politikanın kimler üzerinde yük oluşturduğunu, kıtlık veya fazlalık yaratıp yaratmadığını ve etkinlik ile hakkaniyet arasında nasıl bir denge kurduğunu hesaplayabilmektir. Sonuç olarak, bu kaynak. KLEP mikroekonomi ilkeleri sınavına hazırlanmak isteyen adaylar için en uygun biçimde. Konu bilgisini doğrudan sınavda kullanılacak analiz becerilerine bağlamak isteyenlere hitap eder. Yurt dışındaki bir yüksek öğretim kurumunda kredi kazanmayı planlayan öğrenciler, ders muafiyeti hedefleyen yetişkin öğrenenler ve mikroekonomiye yeniden dönmek isteyenler kitaptan yararlanabilir. Özellikle grafikler. Maliyet ilişkileri ve piyasa yapıları arasında bağlantı kurmakta zorlanan okuyucu için kapsamı bir sınav hedefi çevresinde toplamak pratik bir avantajdır. Çevrim içi bileşen, basılı tekrarın yanında soru odaklı çalışma imkanı sunmayı amaçlayan bu tür kaynakların ayırt edici yönüdür. Bununla birlikte kitap, kapsamlı bir iktisat eğitiminin ya da güncel ekonomik tartışmaların yerini tutacak şekilde değerlendirilmemelidir. Temel amacı, giriş düzeyi, mikroekonominin yerleşik kavramlarını ölçme ve uygulama bağlamında düzenlemektir. benzer genel iktisat kitaplarından farkı da buradadır. Geniş tarihsel anlatılar, ileri matematiksel modeller veya makroekonomik konular yerine cilep düzeyinde sorulabilecek karar mekanizmalarına yoğunlaşır. Başarılı kullanım için okuyucunun sadece terimleri öğrenmesi yeterli değildir. Arz veya talepteki bir kaymanın dengeyi nasıl değiştirdiğini, marjinal maliyetin üretim kararına neden yön verdiğini ve devlet müdahalesinin hangi yan etkileri doğurabildiğini açıklayabilmesi gerekir. Bu yönüyle eser, kısa ve hedefli, tekrar ile kavramsal disiplin arayan adaylar için gerçekçi bir çalışma aracıdır. Destek olmak isterseniz Richard Sattor'a kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.